Eğitimde Ahlak İlkeleri, John Dewey, Gül Yayın Evi, Ankara 1995. Çeviren Doktor A. Ferhan Oğuzkan. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Sayfa 7. Ön Söz. Kamu Görevi Olarak Eğitim. Okul müdürlerinin yakınmalarından biri, halkın kendi mesleki fikirlerine, öbür mesleklerdeki uygulayıcıların fikirlerine gösterdiği kadar saygı göstermeyişidir. İlk bakışta bu durum sanki halk ya da meslek mensupları arasında bir aksaklık bulunduğunun belirtisi olarak görülebilir. Ancak duruma daha geniş bir açıdan bakıldığında böyle kesin bir sonuca varılamayacağı anlaşılır. Halkın eğitimle olan ilişkileri başka bir mesleki uğraşla olan ilişkilerinden farklıdır. Eğitim, kişisel sağlığın ya da yasal hakların korunması ve iyileştirilmesi gibi değildir. O bizim için bir kamu hizmetidir. Öyle ki devletin kendisi bir yana, okul benzeri başka hiçbir kurumda bulunmayan özelliğiyle toplumsal düzeni değiştirme gücüne sahiptir. Ve bizim siyasal sistemimizde her birey politik olaylarla ilgili kararların verilmesinde nasıl oy sahibi ise toplumsal politikaların belirlenmesinde de sesini duyurması onun hakkıdır. Eğer bu doğruysa eğitim önce bir kamu hizmetidir ve ancak ondan sonra uzmanlığa dayalı bir meslek alanıdır. Bu nedenle eğitimci sayılmayan bir kimsenin de resmi okulların işleyişiyle ilgili bir takım konularda düşünceleri ileri sürmeye her zaman hakkı olacaktır. Uzmanlık isteyen bir hizmet olarak eğitim. Bir takım konularda dedim, yoksa her türlü konuda değil. Bir okulun yönetmenin kendine özgü gizemleri, bilgi ve becerileri içeren yanı vardır ki bu alanda yetişmemiş bir kimse bunları kavrayamaz. Okul ve ülke yönetiminin, hükümetin bu bakımdan ortak bir sorun karşısında bulunduğunu henüz yeni yeni anlamaktayız. Eğitim ve siyaset temelde kamuoyunca denetlenen iki işlevdir. Bununla birlikte okul ve devletin işleyişinde görülen belirgin verimsizlik ve ekonomik yetersizlik, uzmanlık hizmeti için duyulan büyük ihtiyacı anlamamızı hızlandırmıştır. Ancak kamuoyu acaba ne zaman doğru ve yerinde olarak sesini duyurmalı ve ne gibi konuları uygun bir biçimde uzmanların kararına bırakmalıdır? Uzman düşünceleriyle kamuoyu arasındaki ilişkiler. Herkesin refahını etkileyen kapsamlı politikalar ve soncul, nihai amaçlarla ilgili kararların verilmesi gerektiği zaman halk, uyunu belirterek ya da çoğunluğun görüşünü ortaya koyarak sorunları çözümleme hakkını kullanmayı pekala isteyebilir. Fakat halkın iradesiyle alınan kararların etkili biçimde uygulamaya geçirilişi sırasında başvurulacak özel yöntem ve araçların seçimi ve kullanılması genellikle uzmanlığa dayalı bir hizmet olarak varlığını sürdürmelidir. Burada gerekli olan halkın saygıyla karşılayabileceği üstün bir bilgi ve tekniktir. Okulların yönetimi konusunda yurttaşların kendilerine uygun amaçları belirtmeleri güzel bir şeydir ve elde edilen sonuçların etkisi üzerinde hüküm vermek onların hakkıdır. Çocukların istenilen tipte birer erkek ve kadın olarak yetişmelerini sağlayacak çeşitli tüm ayrıntılar üzerinde okul müdürünün de uzman bir kimse olarak en azından bu çok karmaşık konudaki üstün bilgisi oranında söz ve yetki sahibi olması şarttır. Okulların yönetimi, ders programlarının yapılışı, okutulacak kitapların seçimi, öğretim yöntemlerinin belirlenmesi öyle konulardır ki halk ve halkın eğitim kurullarındaki temsilcileri başkalarının işine karışan kimse olarak belirlenme tehlikesini göze almaksızın bunlarla uğraşamazlar. Yurttaşların yanlış görüşlerine bir örnek olarak ahlak eğitimi tartışması. Bir kamu görevi olarak eğitimle uzmanlığa dayalı bir mesleki hizmet olarak eğitim arasındaki bu ayrımın geçerliliği, okulun ahlaki işlevi üzerinde yapılacak bir çözümlemenin dışında daha açık biçimde hiçbir yerde görülemez. Son zamanlarda okulun kendine özgü niteliğinden habersiz kimseler, eğitimin ahlaki amaçları üzerinde o kadar çok konuşmakta ve aynı zamanda bu amaçları gerçekleştirmenin özel bir yöntemi olarak da doğrudan doğruya ahlak öğretimi yapılmasını istemektedirler ki, hem de bunu bir araç olarak öğretimin gücünü ve sınırlılıklarını en iyi bilen kimselerin, doğruyu bilmenin doğru hareket etmenin güvencesi olduğunu sanmanın yanlışlığına dikkati tekrar tekrar çekmelerine rağmen yapmaktadırlar. Eğitimin toplumsal etkisinden yana olanlar arasında sayıca ne kadar çok insan okulun okuma, yazma ve benzeri geleneksel klasik derslerden oluşan kısır düzene dönmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Burada yine öğretim programını çocukların yetiştirilmesinde ihtiyaç duyulan toplumsal yaşama ile ilgili tepki ve etkinliklerin gerektirdiği biçimde yeterince çeşitli ve zengin bir duruma getirmek için yüzyıllık bir eğitim evrimi geçirilmiş olduğu gözden uzak tutulmaktadır. Bundan başka, bağımsız ve kendisine güvenen kimselere özgü bir demokrasinin gerçekleşmesinde, resmi okulların büyük hizmetlerinden söz ettikleri halde, okulların öz yönetimine karşı alaycı ve hatta sert bir tutum takınan pek çok kimse bulunmaktadır. Bu gibi yaklaşımlarla kendilerini ve birbirlerini yönetmeyi öğrenen çocuklar değil, ancak onları egemenlikleri altına alacak efendiler yetiştirilir. Çocukluk dönemindeki bu yaygın uygulamanın, yurttaşların, politik buyurucuların, amirlerin, keyiflerine göre yönetildiği bir yetişkinler toplumu için hoşa gitmez bir ortamın temeli olabileceği unutulmamalıdır. Eğitim alanında yetişmemiş kimselerin okula özgü yöntemlerle ilgili teknik konuları ele alışlarındaki yetersizlikler üzerinde daha başka örnekler vermeye ihtiyaç yoktur. Okul çalışmalarının amaç ve sonuçları üzerinde yargıda bulunacak kadar yeterli, iyi niyetli kimselerin başka bir özel bilgi alanı veya eylemle ilgili sözlerinde rastlanmayan bir dogmacılıkla eğitimin teknik yönlerine ilişkin uygulamalar konusunda özel bir hakka sahip olduklarında ısrar etmekle yanlış davrandıklarını gösteren örnekler pek çoktur. Eğitimde ahlaki ilkeler üzerinde temel bir anlayış. Halkın ve öğretmenlik mesleğine mensup kimselerin kendilerine düşen işlevleri iyi anlamalarından daha yararlı bir şey olamaz. Halkın uzmanlığa dayalı eğitim hizmetinin niteliğini kavramaya ne kadar ihtiyacı varsa, öğretmenin de kamuoyunu ve toplumsal düzeni anlamaya o kadar ihtiyacı vardır. Bu konuda ilgililer arasında saygı, öz denetim ve yeterliğin doğup yerleşmesini sağlayacak sınır çizgilerinin belirlenmesi zamanla gerçekleşecektir. Fakat temel sorunlar üzerinde bir başlangıç yapılabilir ve bugün eğitimimizle ilgili düşünce hayatımızın temel sorunları arasında denebilir ki, eğitimde ahlaki ilkeler konusundan daha önemli bir başka tartışma konusu yoktur. Okullarda uygulanan yöntemler üzerindeki önemli etkisi, çağdaşlarının her birinden daha büyük olan bir düşünürün bu ilkelerle ilgili görüşlerini sunmak bizim için bir zevktir. Yazar, ahlak eğitiminde rol oynayan toplumsal ve ruhsal etmenleri ele aldığı tartışmasının birçok yerinde, nelerin kamuoyunca kararlaştırılması gerektiği hususunda önerilerini ortaya koymakta ve ayrıca nelerin yetişmiş öğretmenlerle okul yöneticilerine bırakılması gerektiği hususunda düşüncelerini belirtmektedir. Çevirenden birkaç söz. John Dewey, 1859-1952, eğitimle ilgili düşünce, eleştiri ve önerileriyle sona ermekte olan yüzyılımızın özellikle ilk yarısında, kendi ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu kadar hemen hemen dünyanın her köşesinde derin yankılar uyandıran bir bilim adamıdır. Hatta ona eserlerini, yetiştirdiği öğrencilerini ve eğitim çalışmalarına yaptığı önemli katkıları dikkate alarak bu yüzyılın en büyük eğitim bilimcisi de diyebiliriz. Dewey'nin eğitim felsefesi pragmacı bir temele dayanır. Ona göre bilimsel ilkelere ve kurallara ters düşen, toplumsal bakımdan anlamsız davranışların ve eylemlerin hiçbir değeri yoktur. Eğitimin genel amacı, kişinin büyüme ve gelişmesine doğal koşullar altında yardım etmek, onu sürekli olarak değişim içinde bulunan toplum hayatına sağlıklı biçimde uyum göstermesini sağlayacak anlayış, alışkanlık ve becerilerle donatmak olmalıdır. Dewey, türlü eğitim konu ve sorunları üzerindeki görüşlerini ayrıntılı biçimde eserlerinde açıklamıştır. Bu eserlerden bazısı daha Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ve çeşitli tarihlerde dilimize de çevrilmiştir. Böylece o zamanın yönetim, denetim ve öğretim görevlerinde bulunan eğitimcileriyle öğretmen adayları bu büyük eğitimcinin düşüncelerini öğrenme ve tartışma imkanını elde etmişlerdir. Ne var ki geride kalan yıllar içinde Dewey'nin Türkçe'ye çevrilen eserlerinin yeni baskıları yapılmadığı ve iki eser dışında başka kitapları da dilimize çevrilmediği için o adeta yeni kuşaklar açısından bilinmez bir duruma gelmiştir. Halbuki onun görüşleri yalnız eğitim tarihi ve felsefesi bakımından değil, eğitim ve öğretime ilişkin her etkinlik yönünden bugün de önemini korumaktadır. Bu düşüncelerle 1977 yılında Dewey'nin 1959'da dilimize çevrilerek yayımlanmış olan Moral Principles in Education adlı eserini yeni terimler ve günümüz Türkçesiyle genç kuşaklara tanıtmaya karar vermiştim. Adı geçen eserden bölüm bölüm yaptığım çeviriler değişik tarihlerde İlk Eğitim Dergisi'nde yayımlanmıştır. Bu çevirilerde sergilenen fikirlerin topluca daha geniş bir okur kitlesine sunulmasının yararlı olacağı inancı beni bu kitapçığı hazırlamaya zorlamış bulunmaktadır. Eserin çok özgün içeriğiyle eğitim ve öğretim sorunları üzerinde düşünen, çalışan ve tartışan kimseler için yararlı olacağını sanıyorum. Doktor A. Ferhan Oğuzkan. Okulun ahlaki amacı. 1. Okulun ahlaki amacı. Çağdaş bir İngiliz filozofu, ahlaki fikirlerle ahlaklılık üzerine ileri sürülen fikirler arasındaki ayrılığa dikkati çekmiş bulunmaktadır. Davranışı etkileyen ve geliştiren, onu daha iyi bir duruma getiren her fikir, ahlaki fikirler kapsamı içine girer. Bunun gibi, ister aritmetik, ister coğrafya ya da fizyoloji ile ilgili olsun, davranışı daha kötü hale getirme yönünde ortaya atılmış bulunan her türlü fikrin ahlak dışı, gayri ahlaki ve davranışı gerek daha iyi, gerek daha kötü olmak bakımından etkilemeyen fikir ve bilgilerinde ahlakla ilişiği olmayan, la ahlaki fikirler olduğu söylenebilir. Ahlaklılık üzerine fikirlerse, ahlaki yönden yansız, ahlak dışı ve ahlaki olabilir. Ahlaklılık üzerine ileri sürülen fikirlerle doğruluk, namusluluk veya iyilik üzerine verilen bilgilerin niteliğinde onları kendi kendini iyi karaktere veya iyi davranışa dönüştüren hiçbir şey yoktur. Karakterin bir yönü haline gelmiş olan ve bundan dolayı davranışı gerçekten etkileyen güdülerin de bir parçası durumunda bulunan ahlaki fikirlerle ahlaki eylem üzerine ileri sürülen ve sanki Mısır arkeolojisiyle ilgili bilgilermiş gibi donuk ve etkisiz kalan fikirler arasındaki bu ayrım, ahlak eğitimi tartışmasında temel öğedir. İster öğretmen, ister veli olsun, bir eğitimcinin görevi, çocukların ve gençlerin kazandıkları fikirlerin olabildiğince büyük bir bölümünün davranışa kılavuzluk etmede etkili ve canlı fikirler, itici güçler haline gelmesini sağlayacak biçimde öğrenildiğinden emin olmaktır. Bu istek ve bu fırsat, konu ne olursa olsun, ahlaki amacı bütün öğretimde evrensel ve egemen kılar. Eğer böyle bir olasılık söz konusu değilse, tüm eğitimin en son amacı karakter oluşumudur biçiminde sık sık tekrarlanan söz, iki yüzlülükle ortaya atılan bir görüşten öteye gidemez. Çünkü herkesin bildiği gibi, öğretmen ve öğrencilerin dolaysız ve yakın dikkati, çoğu zaman fikir sorunları üzerine yönelmek zorundadır. Ahlaki nitelik taşıyan dolaysız, direkt, düşünceleri sürekli olarak en üstte tutmak imkansızdır. Fakat öğrenme, fikir gücü kazanma ve içeriği özümseme yöntemlerini geliştirme çabasında davranışın daha bilinçli, daha tutarlı, daha etkili biçimde kazanılması gereğinin de göz ardı edilmesi düşünülemez. Ahlaki fikirlerle ahlaklılık üzerine fikirler arasındaki bu ayrım, okullarda çalışan öğretmenlerle okul dışından eğitimi eleştiren kimseler arasında var olan sürekli bir anlaşmazlık kaynağını anlamamıza yardım eder. Eğitim uygulamalarını eleştirenler, okul programlarını ve okutulan derslerin konularını incelerler, ahlak dersine veya ahlak öğretimine ayrılmış olan bir yer bulamazlar. Sonra karakter eğitimi için okulların hiçbir şey yapmadığını ya da hemen hemen hiçbir şey yapmadığını ileri sürerler. Kamusal eğitimin ahlak bakımından yetersizlikleriyle ilgili kesin, hatta öfkeli bir tutum takınırlar. Öte yandan okul öğretmenleri ise bu eleştirileri bir insafsızlık olarak algılarlar ve gücenirler. Okulda yalnız ahlak öğretimi yapmakla kalmadıklarını, aynı zamanda haftanın 5 gününde her an öğrencilerine ahlak dersi verdiklerini söylerler. Bu tartışmada öğretmenler ilke bakımından haklıdırlar. Eğer hatalıysalar bunun nedeni sadece ahlak üzerine öğretim yapılabilmesi için özel saatler ayrılmayışı değil, ya kendi karakterlerinin, ya çalıştıkları okullardaki ortam ve düşüncelerin, ya da öğretim yöntemlerinin ve ders konularının ayrıntılı biçimde ele alındığında fikri sonuçları karakterle canlı bir birliğe dönüştürecek, böylece bu fikirlerin davranışı etkileyecek güçler haline gelmesini sağlayacak nitelikte olmayışıdır. Bunun için dolaysız ahlak öğretimi denilen şeyin ya da daha doğrusu ahlak üzerine öğrenimin sınırlarını ya da değerini tartışmadan eğitim yoluyla gerçekleşeceği düşünülen tüm ahlaki gelişme alanı göz önünde bulundurulduğu zaman dolaysız ahlak öğretiminin en iyi biçimde yapılsa bile etkisinin nicelik bakımından oldukça az ve bıraktığı iz bakımından da oldukça hafif kalacağı bir temel ilke olarak ileri sürülebilir. Dolaylı, endirekt ve hayata dönük geniş ahlak eğitimi alanı, karakterin tüm kurumların, araçların ve okul yaşamına ilişkin gereçlerin yardımıyla gelişimi, işte bu nedenledir ki şimdi yaptığımız tartışmanın konusunu oluşturmaktadır. Dipnot, bu bölüm daha önce okulda ahlak eğitimi başlığı altında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde yayımlanmıştır. Cilt 9, sayı 1-4, 1977. Okulda verilen ahlak eğitimi. 2. Okulda verilen ahlak eğitimi. Biri okuldaki yaşayış ve öbürü okul dışındaki yaşayış için iki ahlak ilkeleri dizisi olamaz. Davranış bir olduğuna göre davranış ilkelerinin de bir aynı olması gerekir. Sanki okul kendi başına bir kurummuş gibi okul ahlakını tartışma eğilimi büyük bir talihsizliktir. okulun ahlaki sorumluluğu ve onu yönetenlerin sorumluluğu topluma karşıdır. Okul aslında belli bir görevi yerine getirmek, yaşamayı sürdürmek ve toplumun refahını artırmak konusunda belli bir görevi yapmak için toplumca kurulmuştur. Üzerine ahlaki bir sorumluluk düştüğü gerçeğini tanımayan bir eğitim sistemi, ödevini ihmal ediyor ve verdiği sözü yerine getirmiyor demektir. Bu, okulun kendi varlık nedenini inkar anlamına da gelir. Bundan dolayı genel olarak okulun tüm yapısı ve özel ihtiyaçlar karşısında yaptığı somut çalışmalar üzerinde toplumsal durumu ve görevi bakımından zaman zaman düşünmek gerekir. Bir resmi okul sisteminin bir bütün olarak ahlak bakımından etkinlik ve öneminin taşıdığı toplumsal değerle ölçülmesi gerektiği düşüncesi aslında eskiden beri bilinen bir husustur. Bununla birlikte bu düşünce çoğu kez pek sınırlı ve katı biçimde anlaşılır. Okulun toplumsal görevi çoğu zaman yurttaşlık eğitimiyle sınırlandırılır ve yurttaşlık da akıllıca oy kullanma yeteneği, yasalara uyma isteği ve benzeri anlamlarda dar bir açıdan yorumlanır. Fakat okulun ahlak bakımından sorumluluğunu bu biçimde kısıtlamak ve daraltmak boşunadır. Çocuk toplumsal yaşayışını ya tüm bütünleşmiş bir varlık olarak sürdürür ve böyle sürdürmelidir ya da acı çeker ve uyuşmazlıklara düşer. Çocuğun kurduğu birçok toplumsal ilişkilerden birini seçmek ve okulun görevini yalnız bununla tanımlamak, öteki organlardan ve görevlerden bağımsız olarak sadece ciğerleri ve soluk alma gücünü geliştirme amacını güden, geniş ve karmaşık bir beden alıştırması düzeni kurmaya benzer. Çocuk, bedensel bakımdan olduğu kadar düşünsel, toplumsal ve ahlaki bakımdan da bir bütündür. Çocuğu toplumun bir üyesi olarak en geniş anlamda düşünmeye alıştırmak, onu bütün toplumsal ilişkilerini akıllıca değerlendirebilecek ve bu ilişkileri sürdürmede payına düşeni yapabilecek duruma getirmek için ne gerekiyorsa okullardan bunu yerine getirmelerini istemek zorundayız. Yurttaşlıkla ilgili resmi, formel, ilişkileri gerçekte iç içe geçmiş durumda bulunan tüm ilişkiler sisteminden ayırmak, çocuğu iyi bir yurttaş yapabilecek özel bir ders ya da eylem biçimi bulunduğunu sanmak, başka bir deyişle iyi bir yurttaşı toplumun yalnız çok etkili ve yararlı üyesi bir kimse olarak değil de ayrıca beden ve zihin gücü denetim altına alınmış bir kimse olarak düşünmek, güçlükler doğuran ve eğitim tartışmalarında pek yakında sona ereceği umulan boş bir inandır. Çocuk, yalnız oy veren ve yasalara uyan bir kimse olmakla yetinmeyecek, o aynı zamanda bir aile üyesi olacaktır. Büyük bir olasılıkla geleceğin çocuklarını büyütme ve yetiştirmede, böylece toplumun sürekliliğini sağlama konusunda sorumluluk alacaktır. O bir işçi olacaktır, topluma yararlı bir mesleğe girecektir, bağımsızlığını ve onurunu korumak durumunda kalacaktır. O, belli bir mahallede ve kent bölgesinde yaşayan bir topluluğun üyesi olacak, hayatın değerlerine katkıda bulunmak, nerede olursa olsun uygarlığın incelik ve güzelliklerine yeni öğeler katmak zorunluluğunu duyacaktır. Bunlar yalın ve beylik sözler olsa bile, hayalimizin bu sözleri somut ayrıntılara çevirmesine izin verirsek, geniş ve değişik bir görünümle karşılaşırız. Bir çocuk için durumun bu çeşitli görevler bakımından tam olarak belirlenmesi, onun fen, edebiyat ve tarih alanlarında yetişmesi, temel araştırma yöntemlerini, insan ilişkileri ve iletişimi ile ilgili başlıca araçları kullanabilmesi, eğitilmiş ve sağlam bir bedene, ayrımları seçebilen becerili göz ve ellere, çalışma alışkanlığına, kararlılığa, kısaca işe yarar niteliklere sahip olması demektir. Bundan başka, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuğun üyesi bulunduğu toplum, demokratik ve ilerici bir toplumdur. Onun önderlik yapmak kadar başkalarına uymak için de eğitilmesi gerekir. Çocuğa kendini yönetme gücüyle birlikte başkalarını yönetme gücü, yönetim gücü, sorumluluk isteyen görevleri kabullenme yeteneği kazandırılması şarttır. Bu, önderlik için eğitme zorunluluğu politik bakımdan olduğu kadar sanayi bakımından da önemlidir. Yeni buluşlar, yeni makineler, yeni ulaşım ve insan ilişkileri yöntemleri tüm çalışma ortamını yıldan yıla değiştirmektedir. Çocuğu ömrü boyunca herhangi bir durağan, değişmez durum içine eğitmek kesinlikle imkansız bir şeydir. Bugüne değin eğitime bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu temel ilkeye göre yön verildiğinden dolayı alınan önlemler geleceğin yurttaşını yaşadığı sürece hiçbir yere uyum yapacak nitelikte yetiştirmemekte, tersine onu işe yaramaz, uydu ya da ileriye doğru gelişen hareketleri geciktirici biçimde etkileyen bir kimse durumuna getirmek gibi sonuçlar vermektedir. Çocuk, kendisiyle birlikte başkalarını da yönetmek ve onlara ilgi göstermek üzere yetiştirilmesi gerekirken, sadece kendini yöneten ve kendine özen gösteren bir kimse haline gelmektedir. İşte burada da okulun, toplumsal açıdan, ahlaki sorumluluğunun en geniş ve serbest bir anlayış çerçevesinde yorumlanması gerekir. Çocuğun üzerine düşen sorumluluğu alacak biçimde yetişmesi de aynı derecede önemlidir. Çünkü o, yalnız sürüp giden değişikliklere uymakla kalmamalı, bu değişikliklere biçim ve yön verme gücünü de kazanmalıdır. Toplum yaşayışına katılma fikrini bir yana bırakmış bir okulun ne manevi bir amacı ne de bir ereği vardır. Kendimizi toplumdan uzak düşen bir okul anlayışının sınırları içinde tutsak kıldığımız sürece bizi yöneten ilkelerden yoksun kalırız. Çünkü artık herhangi bir amacımız kalmamıştır. Söz gelimi eğitimde ereğin bireyin bütün güçlerini uyumlu biçimde geliştirmek olduğu söylenir. Burada toplumsal yaşayıştan ya da toplum yaşayışına katılmaktan söz edilmediği açıktır. Ancak buna rağmen birçok kimse bu sözlerle eğitimin amacı konusunda yeterli ve tam bir tanım yapıldığı düşüncesindedir. Fakat bu tanım bağımsız olarak toplumsal ilişki açısından düşünülürse, kullanılan sözcüklerden herhangi biriyle neyin anlatılmak istendiğini belirtemeyiz. Gücün ne olduğunu bilemeyiz, uyumlunun ne anlama geldiğini kavrayamayız. Güç, uygulanması söz konusu olduğu zaman yapacağı görevle bir güçtür. Toplumsal yaşayışın sağladığı uygulamaları bir yana bırakırsak, elimizde gücün ne anlama geldiğini, belli güçlerin neler olduğunu açıklayan eski yeti ruh bilimi, fakülte psikolojisinden başka bir şey yoktur. Bu ruh bilim görüşünün ileri sürdüğü ilkeye göre kendiliğinden algı, bellek, usta vurma ve benzeri birçok yetinin birer birer tespit edilmesine ve sonra bu güçlerden her birinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Eğitim böylece bir jimnastik alıştırması durumuna gelir. Üstün gözlem ve bellek yeteneğinin Çin harflerini öğretmekle geliştirebileceği, usta vurma keskinliğinin ortaçağın skolastik inceliklerini tartışmakla elde edilebileceği söylenir. Basit gerçek şudur ki nasıl demirciliğe, marangozluğa ya da buhar makineleri mühendisliğine ilişkin özgün bir yeti yoksa kendi başına bir gözlem, bellek ya da usta vurma yetisinden de söz edilemez. Yetilerin yalın olarak anlamı, özel iç tepilerin ve alışkanlıkların bir takım belirli türde işlerin yapılmasıyla bağlantılı olarak ortak güdüme sokulması ya da biçimlendirilmesidir. Zihin güçlerinin eğitilmesinin gerçekten ne anlama geldiğini şu ya da bu biçimde söylemek için bireyin gözleme, hatırlama, imgeleme ve usta vurma yeteneklerini kullanmak zorunda kalacağı toplumsal durumların bilinmesi gerekir. Eğitimin bu özel tanımı ile ilgili olarak verilen örnek, sorun hangi görüş açısından ele alınırsa alınsın geçerlidir. Yalnız biz okul etkinliklerini daha geniş bir toplumsal etkinlikler çevresiyle ilişkili biçimde yorumlarken, acaba bunların ahlaki önemi üzerinde hüküm vermek için bir ölçü bulabilir miyiz? Okulun kendisi bugünkünden daha ileri derecede canlı bir toplumsal kurum olmak zorundadır. Bana bir şehirde yüzmek için gerekli türlü hareketlerin tekrar ettirilmesi yoluyla gençlere suya girmeden yüzme öğretilen bir yüzme okulu bulunduğunu söylemişlerdi. Bu şekilde yetişmiş gençlerden biri suya girdiği zaman ne yaptığı sorulduğunda kısaca şu karşılığı vermişti. Battım. Hikaye belki gerçektir. Eğer öyle değilse okulla toplum arasındaki ahlaki ilişkiyi bir örnekle belirtmek amacıyla uydurulmuş da olabilir. Okul, kendi içinde toplumsal yaşayışın örneksel, tipik, koşullarını yaratması dışında toplum yaşayışı için bir hazırlık olamaz. Bugün okul, genellikle Sisyphus'un hiçbir işe yaramayan görevini yüklenmiş durumdadır. Okul, çocuklarda toplum yaşayışında yararlanılacak alışkanlıklar oluşturmaya çalışmaktaysa da öyle görünüyor ki yetişmekte olan çocuğun toplum yaşayışıyla gerekli ilişkiler kurması dikkatle ve maksatlı biçimde kısıtlanmaktadır. Toplum yaşayışına hazırlanmanın tek yolu toplumsal hayatla kaynaşmaktır. Belirli herhangi bir toplumsal ihtiyaç ve güdüden uzak, var olan herhangi bir toplumsal ortamın dışında toplumsal bakımdan yararlı ve işe dönük alışkanlıklar oluşturmaya çalışmak, sözcüğün tam anlamıyla çocuğa yüzmeyi suyun dışında hareketlerle öğretmeye benzer. Böyle bu durumda en gerekli koşul göz önünde bulundurulmamış olur ve dolayısıyla ancak bölük pörçük sonuçlar elde edilir. Okullarda fikir eğitimiyle ahlak eğitimi, bilgi edinmeyle karakter gelişmesi konularında yapılan çok üzücü ayrım, okulu sadece toplumsal yaşayışı ve değerleri kendi içinde sürdüren bir kurum olarak düşünmek ve yapılaştırmak gibi bir yanlışlığın belirtisidir. Okul bugüne kadar topluluk halinde yaşayışın kendisine özgü küçük bir örneği olarak düşünülmediği için ahlak eğitimi bir parça sağlıksız, patolojik, bir parça da biçimsel, formel durumda kalmıştır. Olumlu işlerle ilgili alışkanlıklar geliştirmek yerine yanlış yapılan şeyleri düzeltmeye önem verildiği zaman eğitim sağlıksız bir hal alır. Çoğu kez öğretmenin öğrencilerin ahlaki tutumlarıyla ilgilenmesi, çocukların okul görenek ve kurallarına uyma bakımından sergiledikleri başarısızlıklar karşısındaki uyanıklığı biçiminde kendini gösterir. Bu kuralların çocuk gelişimi açısından değerlendirildiği vakit oldukça geleneksel ölçülere ve keyfe göre konulduğu anlaşılır. Bunlar okul çalışmalarına ilişkin yöntemlerin sürmesi için korunması gereken kurallardır. Fakat okulla ilgili bu yöntemlerde doğal zorunluluğun bulunmayışı çocuk yönünden okuldaki ahlaki disiplinin keyfe göre olduğu duygusunda kendini belli eder. Öğretmeni, sağlıklı gelişmeler yerine başarısızlıkları belirlemeye zorlayan herhangi bir ortam, yanlış ölçülerin ortaya çıkmasına yol açar, sapmalara ve bozulmalara neden olur.